Ayrım 41, Yıkılan Servet. Ken Follett, sayfa 453. Üçüncü kısım, 1890. Bölüm 1, Eylül. Kısım 1. Joseph Plaster Plaster Bankası'nın 17 yıllık genel müdürü olarak Eylül 1890'da öldü. Bu süre içinde İngiltere sürekli olarak daha da zenginleşmişti, bankada birlikte tabii. Plaster'lar artık neredeyse Greenbourne'lar kadar zengindi. Joseph'in serveti 65 parçadan oluşan değerli taşlarla süslü enfiye kutuları dahil 2 milyon pound'u aşıyordu. Bu her yaşına bir kutu demekti. Ona yüz binlerce pound'a mal olan bu enfiye kutularını Joseph oğlu Edward'a bıraktı. Bütün aile yıllar yılı ellerindeki parayla müthiş paralar kazanacaktı. Bankaya para yatıran yurttaşlar %1,5 kadar faiz alırlarken onlar en az %5 faiz aldılar. Bankanın ortakları daha da fazla. Sermayelerinin geliri olan bu %5 faizleri ve diğer kazançları karmaşık bir takım hesaplarla aralarında paylaştılar. 10 yıl boyunca dağıtılan bu kazanç payları sayesinde Hugh milyonerliğe giden yolun yarısına gelmişti. Cenaze töreninin yapılacağı gün Hugh sabahleyin tıraş olduğu aynada yaşlılık belirtileri arar gibi yüzünü inceden inceye tetkik ediyordu. 37 yaşındaydı. Saçları yavaş yavaş kırlaşıyordu. Ama sakal kılları hala siyahtı. Kıvırcık bıyıkları tam modaya uygun biçimdeydi. Daha genç göstermesi için onları uzatsam mı diye düşündü. Hugh Joseph amcanın hep şansı yaver gitti dediği içinden. Genel müdürlük sorumluluğunu yüklendiği süre boyunca sermaye dünyasında hiçbir anormallik yaşanmadı. Sadece küçük çapta iki bunalım yaşandı. Biri City of Glasgow Bankası'nın 1878'deki iflası, diğeri de Union General adlı Fransız Bankası'nın top atması. Her iki olayda da İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını %6'ya kadar yükselterek bunalımı kontrol altına aldı. Faiz oranları halen panik sırasındaki düzeyin altında seyrediyordu. Hugh'un görüşüne göre Joseph amca Güney Amerika'ya yatırım yapmak için bankayı ağır sorumluluklar altına soktu. Ama neyse ki Hugh'un öteden beri çok korktuğu hisse senetlerinde değer kaybı yaşanmadı. Bununla birlikte tehlikeli yatırım yapmak harap bir evin sahibi tarafından kiraya verilmesi gibi bir şeydir. Kira geliri belli bir süre devam edebilir ama ev sonunda yıkılırsa ne kira kalır ortada ne de ev. Joseph'in ölümünden sonra Hugh Güney Amerika'daki o çürük çarık yatırımların bazılarını ya satarak ya da onararak bankayı daha sağlam temellere oturtmak istiyordu. Tıraş olup yıkandıktan sonra sabahlığını sırtına geçirerek Nora'nın odasına gitti. Nora onu bekliyordu. Daima cuma sabahları sevişirlerdi. Hugh yıllar önce karısının haftada bir kuralını kabul etmişti. Nora iyice şişmanlamış, yüzü gittikçe daha da yüz yuvarlak olmuştu. Ama bu sayede yüzünde çok az kırışıklık vardı ve de hala güzeldi. Bununla birlikte onunla sevişirken gözlerini yumarak Maisie'deymiş gibi hayal kurardı. Bazen bütün bu sevişmelerden vazgeçmeyi geçirirdi içinden. Ama bu cuma sabahı seansları sayesinde çok sevdiği 3 tane oğlu vardı şimdi. Babasının adını taşıyan Tobias, amcasının adını koyduğu Samuel ve Sorry Greenbird'ün anısına Sorry adını koyduğu 3. oğlu. En büyükleri Toby idi ve önümüzdeki yıl Winfield okuluna başlayacaktı. Nora bebekleri hiç yorulmadan dünyayı getirir ama doğduktan sonra onlar da hiç ilgilenmezdi. Annelerinin bu soğukluğunu dengelemek için onlarla daha çok Hugh ilgilenirdi. Hugh'un gizli çocuğu Maisie'nin oğlu Bertie 16 yaşına gelmişti ve yıllardır Winfield'a devam ediyordu. İyi bir öğrenci ve kriket takımının as oyuncularındandı. Okul taksitlerini Hugh ödüyordu. Özel günlerinde okulu ziyarete gider, Bertie'nin vaftiz babasıymış gibi hareket ederdi. Belki de bu yüzden bu yardımseverliği içlerine sindiremeyen kimi insanlar onun Bertie'nin gerçek babası olmasından kuşkulanıyordu. Ama o Soli'nin arkadaşıydı ve Soli'nin babasının torununa destek olmamakta direndiğini herkes biliyordu. Ve birçokları Hugh'un bu tavrını Soli'nin anısına bir bağlılık olarak yorumluyordu. Hugh Nora'ya sarılırken tören kaçta diye sordu.
Saat 11'de Kensington Methodist binasında, daha sonra da Whitehaven evinde öğle yemeği yenecek.
Hugh ve Nora hala Kensington'da oturuyorlardı. Ama çocuklar çoğalınca daha büyük bir eve taşınmak zorunda kaldılar. Hugh seçimi Nora'ya bırakmıştı. Nora da Augusta'nınki gibi hafif Flanders stilinde süslü püslü bir ev bulmuştu. Augusta kendi evini inşa ettirdikten sonra bu stiller nedense özellikle banliyö evlerinde çok moda olmuştu. Augusta oldum olası Whitehaven evini sevmemişti. Tıpkı Greenbourne'ların evi gibi bir Piccadilly sarayı olsun isterdi. Plaster ailesinde Methodist Britanciliğin de belli bir sınırı vardı. Bu yüzden Joseph Whitehaven evinin de yeterince lüks sayılabileceğini, daha mükellef olmasına gerek olmadığını iddia ederdi. Artık bu ev Edward'a aitti. Belki de Augusta onu satıp yerine daha büyük bir ev alması için Edward'ı ikna ederdi. Hugh kahvaltı için aşağıya inince annesinin de orada olduğunu gördü. Kız kardeşi Dottie ile birlikte Folkestone'dan dün gelmişti. Annesini öptükten sonra sofraya oturdu. Annesi bir giriş yapmaya gerek görmeden, "Hugh," dedi, "Dottie'yi çok seviyor, sen de o kanıdasın değil mi?" Hugh onun kimden söz ettiğini sormak gereğini duymadı. Dottie artık 24 yaşındaydı ve Norwich dükünün en büyük oğlu Lord Ipswich ile nişanlıydı. Nick Ipswich borçlarını ödeyemediği için iflas etmiş bir dük alığın varisiydi. Ve anne parası için belki de ağabeyinin parası için Dottie'yi seçmiş olmasından korkuyordu. Hugh sevecenlikle annesine baktı. Babasının ölümünden bu yana 24 yıl geçtiği halde hala siyahlar giyiniyordu. Saçları iyice ağarmıştı ama onun gözünde eskisi kadar güzeldi. "Evet anne," dedi, "onu seviyor." Dottie'nin babası olmadığından Nick onunla evlenme iznini almak için Hugh'a gelmişti. Bu durumlarda öteden beri iki tarafın avukatları nişan gerçekleşmeden önce evlilik anlaşmasını hazırlarlardı. Ama Nick bunların daha sonra hep birlikte yapılmasını istemişti. Bir ara Hugh'a, "Ben Miss Plaster'ın fakir biri olduğumu anlattım," dedi. Fukaralığı da zenginliği de çok iyi bildiğini söyledi. İnsanın parasıyla değil kendisiyle mutlu olunabileceği kanısında. Bunlar idealistçe edilmiş sözlerdi ve Hugh elbette kız kardeşine oldukça kabarık bir drahoma verecekti. Hugh gene de Nick'in onunla parası için evlenmediğini, onu gerçekten sevdiğini öğrenince çok sevindi. Dottie'nin bu kadar güzel bir evlilik yapması Augusta'yı çok kızdırmıştı. Nick'in babası ölünce Dottie düşes olacaktı. Konteslikten çok yüksek bir rütbeydi o. Birkaç dakika sonra Dottie de aşağıya indi. Dottie'nin böylesine büyüyüp gelişeceği dünyada Hugh'un aklına gelmezdi. Olur olmaz yerde gülen o utangaç küçük kız gitmiş yerine ateşli, koyu renk saçlı, arzu dolu, çok çabuk kızan ve de ne istediğini bilen bir kadın gelmişti. Hugh onun birçok gencin gözünü korkutmuş olabileceğini düşündü. Belki de hiç evlenmeden 24 yaşına kadar gelmiş olmasının nedeni de buydu. Ama Nick Ipswich yumuşak başlı bir eşin desteğine gereksinim duymayacak kadar güçlü bir insandı. Hugh kendi evliliğinin tersine onların kavgalı ve tartışmalı bir evlilik yaşayacaklarını sanıyordu. Onlar hala kahvaltı masasının başında oturmaktayken tam randevu saati olan 10'da Nick geldi. Hugh onu da sofraya çağırdı. Nick gelip Dottie'nin yanına oturdu ve bir fincan kahve aldı. 22 yaşında entelektüel bir gençti. Oxford'dan yeni mezun olmuştu. Çoğu soylu gençlerin aksine doğru dürüst imtihanlara girerek derece almıştı. Açık renk saçları, mavi gözleri ve de muntazam yüzüyle tipik bir İngilizdi. Dottie sanki bir lokmada yemek ister gibi bakıyordu ona. Hugh onların bu sade ama arzu dolu aşklarını kıskandı. Hugh 35'inde aile reisi rolünü üstlenmek için fazla genç hissediyordu kendini. Bu toplantıyı kendisi istediği için hemen konuya girerek, "Dottie, nişanlınla para konusunu birkaç kez görüştük," dedi. Anne gitmek için ayağa kalktı ama Hugh ona engel oldu. "Anneciğim, Son zamanlarda kadınlar da paradan anlasınlar isteniyor. Modern usul böyle. Kadın oğlu aptal aptal konuşuyormuş gibi gülerek baktı ona ve yerine oturdu. Hük konuşmasına devam ederek, hepinizin de bildiği gibi dükalık artık bir aileyi geçindiremeyeceği için Nick bir serbest meslek sahibi olmak kararında dedi. Hük bankacı olduğundan Nick'in babasının neden her şeyini kaybettiğini çok iyi anlıyordu. Dük ilerici bir toprak sahibiydi. Bu yüzyılın ortalarında tarımla uğraşırken buharla çalışan pahalı harman makinesi, biçer döver makinesi satın almak, su kanalları ve toprağı çitlerle çevirme projeleri gerçekleştirmek için yüklüce bir borca girmişti. Sonra 1870'lerde bugün bile hala devam etmekte olan büyük tarım bunalımı patlak vermişti. Toprak fiyatları düşünce Dük'ün tarlaları karşılığında almış olduğu ipotekleri bile karşılayamadı. Bununla birlikte eğer Nick sırtında ağır bir yük gibi taşıdığı bu ipoteklerden kurtulursa hale yola koyacağı dükalığı oldukça gelir getirecek bir konuma sokabilir. Herhangi bir kuruluş gibi dükalığın da çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Nick birkaç parça gayrimenkul ile çok uzaklardaki toprakların büyük bir bölümünü satacağım dedi. İşlerimi kalanların üzerinde yoğunlaştırmak niyetindeyim. Güney Londra'da, Sydenham'da sahip olduğumuz arsalarda konut evler inşa edeceğim. Hük dükalığın mali durumu iyileştirilebilir diye düşündük. Bunun için de 100.000 pound kadar bir para yeter dedi. Drahoma olarak vereceğim para da bu kadar olacak işte. Dottie'nin heyecandan soluğu kesilecekmiş gibi oldu. Anne gözyaşlarını tutamadı. Rakamı önceden bilen Nick, cömertliğiniz için size teşekkür ederim dedi. Dottie kollarını açarak nişanlısına sarıldı ve onu öptü. Daha sonra masayı dolaşarak geldi, ağabeysini de öptü. Hugh'un şaşkın bir hali vardı. Onları mutlu edebildiği için memnun görünüyordu. Nick'in bu parayı iyi kullanacağından ve de Dottie'ye mutlu bir yuva kuracağından emindi. Nora üzerinde yün ve pamuklu karışımı kumaştan mor siyah bir matem giysisiyle aşağıya indi. Her zaman olduğu gibi odasında kahvaltı etmişti. Sinirli bir ses tonuyla ''Çocuklar nerede?'' dedi. Bir yandan da duvardaki saate bakıyordu. ''Şu Allah'ın belası da'' diye onları hazırlamasını söyledim de. Dadı ve çocuklar ortada görününce konuşması yarım kaldı. 11 yaşındaki Toby ve 6'sını süren Sam, Sol en küçükleriydi, 4 yaşında. Hepsinin üzerlerinde de siyah jaket atay ve siyah kravat vardı. Minicik silindir şapkalarını ellerinde tutuyorlardı. Hük onları görünce çok heyecanlandı ve ''Benim küçük askerlerim'' dedi. ''İngiltere Merkez Bankası'nın dün akşamki iskonto oranları ne kadarmış Toby?'' diye sordu. Her sabah onları The Times'dan izlemeyi görev bilen Tobias ''Hiç değişmemiş efendim'' dedi. ''Gene %2,5'' Ortanca oğlan Sam heyecanlı bir sesle haberini patlattı. ''Anneciğim, çok güzel bir hayvancığım var benim'' dedi. Dadı endişe içinde ''Bundan bana hiç söz etmedin'' dedi. Sam cebinden bir kibrit kutusu çıkarıp annesine doğru uzattı, sonra da kutuyu açıverdi. ''Örümcek Bill'' dedi gururla. Nora elinden kutuyu fırlatarak bir çığlık attı ve geriye doğru sıçrayarak ''İğrenç çocuk'' diye bağırdı. Sam yere düşen kutuyu almaya çalışırken ''Bill kayboldu'' diye ağlamaya başladı. Nora dadıya dönerek ''Böyle şeyler yapmasına nasıl izin verirsin?'' diye tersledi. ''Özür dilerim, bilmiyordum.'' Hugh araya girerek havayı yumuşatmaya çalıştı. ''Önemli bir şey değil'' dedi. Kolunu Nora'nın omuzlarına koyarak ''Birden heyecanlandın, hepsi o kadar'' dedi. Ona yol gösterir gibi yaparak koridora doğru yürüdüler. ''Haydi bakalım, herkes hazır mı? Gidiyoruz.'' Evden çıkarlarken bir elini Sam'in omzuna koyarak ''Bak Sam'' dedi. ''Umarım kadınları korkutmamak için çok dikkatli olunmasını öğrenmiş oldun.'' Sam üzgün bir sesle ''Hayvancığım kayboldu ama'' dedi. ''Örümcekler galiba kibrit kutularında yaşamayı sevmiyorlar. Bir başka hayvanı denesen. Kanarya'ya ne dersin?'' Birden gözleri ışıldadı Sam'in. ''Olabilir mi?'' ''Yalnız suyuna ve yiyeceğine çok dikkat edeceksin, yoksa ölür.'' ''Ederim tabii, ederim.'' ''Öyleyse yarın bir tane arayalım.'' ''Yaşasın!'' Üstü kapalı arabalarla Kensington Metodist binasına doğru hareket ettiler. Çok fena yağmur yağıyordu. Oğlanlar ilk kez bir cenaze törenine katılıyordu. Daha bir ağır başlı olan Toby, ağlamamız da gerekir mi dedi. Nora, aptal gibi konuşma. Hugh karısının çocuklara karşı daha sevecen davranmasını ne kadar isterdi. Annesi öldüğünde küçücük bir bebekmiş, belki de bu yüzden kendi çocuklarına annelik yaparken zorlanmış biraz. Ve de hiç öğrenememiş anne olmayı. Ama gene de biraz zorlayabilir kendini dedi içinden. Toby'ye dönerek, eğer içinden gelirse ağlayabilirsin. Cenazelerde buna izin var dedi.
Ben ağlayacağımı hiç sanmıyorum. Joseph amcayı hiç sevmezdim zaten.
Sen ben örümcek biri severdim dedi. En küçükleri sor,
ben ağlamam ki dedi, ben büyüdüm.
Kensington Metodist binası dinde sadeliğe inanan ama gizli gizli servet gösterisini de ihmal etmeyen, refah içindeki Metodistlerin iki yüzlülüklerinin taştan ifadesiydi. Gerçi sadece bina diyorlardı buna ama bir Anglikan ya da Katolik kilisesi kadar süslemeliydi. İçinde altar yoktu ama çok görkemli bir ork vardı. Resim ve heykel yasaktı ama mimarisi baroktu. Karton piyerlerine çok para harcandığı çok belli oluyordu. Bezekler çok özenle yapılmıştı. Bu sabah kilisenin içi tıklım tıklım doluydu. Orta yolda ve arkalarda bile ayakta duranlar vardı. Bankada çalışanlara cenazeye katılmaları için bugün izin verilmişti. Kentteki her önemli finans kuruluşundan birer temsilci gönderilmişti. Hugh, İngiltere Merkez Bankası Müdürünü, Maliye Bakanını ve 70'ini aşmış olmasına karşın hala genç bir muhafız gibi dimdik duran ihtiyar Ben Greenburn'ı başıyla selamladı. Aile bireyleri ön sıradaki yerlerine oturtuldular. Hugh modaya uygun biçimde bağlanmış ipek boyun bağı, siyah redingotu ve kanatlı yakadan oluşan kusursuz kıyafeti içinde her zamanki gibi şık Samuel amcanın yanına oturdu. Joseph öldüğüne göre şimdi genel müdür olarak tek seçenek Samuel idi. Ortakları içinde en deneyimli ve en yaşlı olanı oydu. Bununla birlikte Augusta ve Samuel birbirlerinden nefret ederlerdi. Bu yüzden Augusta şiddetle ona karşı çıkacaktı. Bir olasılıkla Joseph'in kardeşi 42 yaşındaki küçük William'ı desteklerdi. Öteki ortakların içinde ikisi Plaster adını taşımadıkları için düşünülemezdi bile. Binbaşı Hartshorne ile Joseph'in kızı Clementine'in kocası Sir Harry Tongs, geriye Hugh ile Edward kalıyordu. Hugh genel müdür olmak istiyordu, hem de bütün kalbiyle de istiyordu. Ortakların en genci olmasına karşın içlerinde en yetenekli bankacı oydu. Bankayı eskisinden daha güçlü ve daha büyük bir banka yapabileceğinden çok emindi. Ayrıca Joseph'in çok güvendiği o rizikolu kredilerden bankayı kurtarmaya çalışacaktı. Ne var ki Augusta onun genel müdür olmasına çok daha sert bir tavır koyacaktı. Ama Hugh bankanın kontrolünü eline geçirmek için Augusta'nın yaşlanmasını ya da ölmesini beklemeye tahammülü yoktu. Augusta 58 yaşındaydı ve rahatlıkla eskisi kadar kindar ve sağlıklı olarak bir 15 yıl daha yaşayabilirdi. Öteki ortak Edward'dı ve ön sırada Augusta'nın yanında oturuyordu. Hantal ve kırmızı yüzlüydü. Orta yaşlarını süren Edward daha geçenlerde insanın midesini bulandıran bir çeşit döküntülü bir hastalık geçirmişti. Ne entelektüel ne de çalışkan biriydi. 17 yıl içinde bankacılığı çok az öğrenebilmişti. İşine saat 10'da gelir, öğleye doğru yemeğe çıkardı. Çoğu kez öğleden sonraları işe dönmezdi bile. Kahvaltıda sherry içer, bütün gün şöyle ayık olduğu görülmemişti. Onu işlerin zahmetinden kurtaracak olan yardımcısı Simon Oliver'a güveniyordu. Genel müdür olması düşünülemezdi bile. Edward'ın karısı Emily onun yanında oturuyordu. Bu da çok nadir bir olaydı. Tamamen ayrı yaşıyorlardı. Edward Whitehaven evinde annesiyle oturuyor, Emily ise bütün zamanını kır evlerinde geçiriyordu. Sadece cenaze töreni gibi ara sıra yapılan resmi toplantılara katılmak için Londra'ya gelirdi. Emily bir zamanlar kocaman mavi gözleri ve çocuk gibi gülüşleriyle çok güzel bir kadındı. Ne var ki yıllar sonra düş kırıklığı ve mutsuzluktan yüzü kırış kırış olmuştu. Hiç çocukları olmadı ve Hugh'a bakılırsa birbirlerinden nefret ediyorlardı. Emily'nin yanında siyah mink yakalı gri paltosunun içinde zarif yüzlü Mickey Miranda vardı. Peter Middleton'ı Mickey'nin öldürdüğünü keşfedeli beri Hugo'ndan korkar olmuştu. Edward ve Mickey hala birbirlerinden hiç ayrılmayan hırsızlardan farkları yoktu. 10 yılı aşkın bir süredir bankanın omuz verdiği birçok Güney Amerika yatırımlarında Mickey'nin parmağı vardı. Dua uzun sürdü ve de çok sıkıcıydı. Kiliseden mezarlığa kadar gidilecek yol durdurak bilmeyen Eylül yağmuru altında cenaze arabasını izleyen yüzlerce özel araba yüzünden bir saatte zor alındı. Kocasının tabutu mezara indirilirken Hugh Augusta'yı incelemeye koyuldu. Edward'ın tuttuğu kocaman bir şemsiyenin altında gümüş renkli saçları, siyah ve heybetli şapkasıyla hala çok muhteşem görünüyordu. Hayat arkadaşını kaybettiği şu anda gururlu yüzünde Romalı bir senatörün mermer heykeli gibi derin çizgiler oluşmuştu. Hiç de öyle üzgün bir hali yoktu.
41. ayrımın sonu. Sayfa 465.